doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Değerli dinleyicilerimiz merhaba. Dünden bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sebiha Tan, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ferhat Tamir hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Haziran ayının ortalarında yaptığımız programda Türkçenin Çağatay Türkçesinin bölümlere ayrılması, bugünkü işte Türk Cumhuriyetleri diye adlandırdığımız lehçe, Çağdaş Türk lehçeleri diye artık söylediğimiz konuyu açıkladık.
Lehçelerin başlamasında kaldık.
Ve yazı dili olarak bunları söylemiştiniz hocam ve esas vurgunuz İlminski adlı Türkoloğun çalışmaları ve bunun hazırladığı raporlar üzerineydi.
İlminski isimli sadece Türkolog demeyelim, hem misyoner hem de şarkiyatçı. Yani bu konuda yetiştirilmiş bir eleman. Tabii Türkolog, sizin dediğiniz gibi Türkoloji konusunda çalışmaları da var. Zaten Türkoloji tarihinde de ismi geçiyor. İlminski'nin projesi ile 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar konuşma dili halinde olan boy lehçeleri yazı dili haline gelmeye başladı dedik. Ne zaman? 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra. İlk yazı dili haline gelen lehçe Kazan Tatar lehçesi yahut Kazan Tatar Türkçesi idi. Bunun öncülüğünü yapan, yazı dili haline gelmesinde öncülük yapan İlminski'nin çevresinde bulunan, onun tesiri altında kalan Kayyum Nasiri idi. Yani 1890'lardan itibaren Kayyum Nasiri yazdıklarını Çağatay Türkçesiyle değil, kendi ağzıyla, kendi şivesiyle, yani Tatar ağzıyla yazmaya başladı ve Tatar Türkçesi, Tatar lehçesi yazı dili haline geldi. İkinci yazı dili haline gelen, onu da söylemiştik, Kazak lehçesi olmuştu. Kazak
lehçesi. Bugün programımızda bunu ayrıntılı konuşacağız hocam. Evet.
Tabii.
Evet Ferhat hocam.
Kazak lehçesinin yazı dili haline getirilmesinde öncülük eden de Kazak Türklerinden İbray Altınsarıoğlu yahut İbray demek İbrahim demek. İbrahim Altınsarıoğlu olmuştur dedik. İbray Altınsarıoğlu da İlminski'nin ile tanışıp onun yönlendirmesiyle hareket eden kişilerden biriydi.
Ferhat hocam, İlminski'nin burada hareket noktası Nogay Türkçesi, Oğuz Türkçesi arasındaki farklara mı dayandırmış teorisini?
Hayır.
Nedir hocam bu mevzu?
Çok güzel bir soru sordunuz. İlminski'nin buradaki bu projesindeki temel fikir şöyle. İlminski diyor ki, Türkleri tek yazı dili, ortak yazı dili olan Çağatay Türkçesinden ayırırsak her Türk boyu kendi konuşma diliyle okur yazar hale gelirse bunlar birbirlerinden ayrılırlar. Birbirlerinden ayrılınca küçük parçalara bölünürler. Biz onlara propaganda olarak ne yapacağız? Size kendi konuştuğunuz gibi yazma imkanı veriyoruz diyeceğiz. Tamam, doğru. Kendi konuştukları ağızla, konuşma diliyle yazma imkanı verilecek ama bu ağızla meydana getirilmiş bir kültür yok, tarih yok, edebiyat yok, fizik yok, tıp yok, hukuk yok, hiçbir şey yok. Çocuk diyelim ki Kazaklara bağlı olan bir çocuk Kazak Türkçesiyle okuma yazmayı öğrendi. İlkokul tahsili gördü, okuma yazmayı öğrendi. Ondan sonra hukuk okumak istese nerede okuyacak? Rusça okuyacak. Fizik okumak istese Rusça okuyacak. Tarih okumak istese Rusça okuyacak. Tıp okumak istese Rusça okuyacak. Böylelikle o kendi kültüründen kopacak. Kendi kültüründen kopmakla birlikte aynı zamanda Hristiyanlaşacak. Hristiyanlaştıktan sonra da Ruslaşacaktır. Ruslaşacaktır. İlminski'nin projesi sadece lehçeleri parçalamak değil. O parçalanmanın sonunda önce Hristiyanlaşması, arkasından da Ruslaşmasıdır. Nitekim bu İbray Altınsarıoğlu Rusların niyetinin Kazaklar içinden çıktı ya, Ruslaştırmak olduğunu anlayınca daha önce kırl harfleriyle yayınladığı Kazakça okuma kitabını, Kazak Krestomotiyası'nı 1879 yılında yayınlamıştı. Daha sonra bu niyetlerini anlayınca bunu Arap harfleriyle yayınladı. Yani Kiril harflerinden Arap harflerine döndürdü. Bir, ikincisi de Müslümanlıktın tutkası, Müslümanlığın şartları diye yine Arap harfli kitap yayınladı. Yani
fark ettikten sonra,
uyandıktan sonra şeyden ayrıldı. Çünkü o da gördü ki İlminski sadece yazı dillerinin meydana gelmesi için çalışmıyor. Buradaki Türkleri nasıl asimile ederiz? Önce Hristiyanlaştırırız, arkasından Ruslaştırırız. Çünkü Ruslar daha önce 2. Katerina'nın zamanında biliyorsundur Kazan Tatarlarının bir kısmını mecbur olarak Hristiyanlaştırdılar. Evet. Bugün onlara hala Kreşin Tatarları deniyor.
Evet. Hocam şimdi bu
İlminski'nin bu çalışmaları sonucunda arkasından Başkurt lehçesi yazı dili haline geldi. Arkasından Özbek yazı dili haline geldi. Arkasından Kırgız lehçesi yazı dili haline geldi. 25'ten sonra da Sovyetler Birliği de bu İlminski'nin projesine, Çarlık Devri Rus projesine daha güçlü bir şekilde, daha sistemli, daha kuvvetli bir şekilde devam etti ve sonunda Çağatay Türkçesinin ortak yazı dili olarak kullanıldığı Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve doğusundaki Türk yurtlarında 16 tane yeni yazı dili meydana geldi. Bu 16 yazı diline bir de şeyi ekleyeceğiz. Azerbaycan
Türkçesini, evet hocam.
Türkçesini ve Gagavuz Türkçesini ilave edeceğiz. Yani hocam, şimdi 1926 Bakü Türkoloji Kongresi'nden sonra bu uygulama daha sistemli planlarla getirildi ve ne dedik? 18 tane ayrı Türk yazı dili meydana geldi. Yani Rusya idaresindeki bütün Türk boyları kendi konuştukları gibi yazmaya başladılar. Böylelikle yeni yazı dilleri, yeni edebiyat dilleri meydana gelmiş oldu. Rusya idaresindeki Türkler tek bir yazı diline, ortak yazı diline sahip olmaktan çıkıp 18 ayrı yazı diline yazar, okur hale geldiler.
Hocam Başkurdistan dediğiniz Zeki Velidi Togan, ondan sonra Gasparalı İsmail. Şimdi bütün bunlara karşı bu İlminski'nin projesine ve Rusların asimilasyon projesine karşı Türk aydınlarının da ve çeşitli faaliyetleri var Ferhat Hocam.
Hemen oraya geçelim. İlminski'nin tabii Çarlık Devri'nde daha, İlminski'nin 1870'li yıllarda başlattığı bu harekete Türk aydınları, Rusya idaresindeki Türk aydınları Gasparalı İsmail Bey'in liderliğinde Usulü Cedid hareketiyle cevap verdiler.
Hocam Gasparalı İsmail kimdir?
Gasparalı İsmail Bey Kırımlı bir Türk aydınıdır. Kendisi Kırım'da ilk ve orta tahsilini görmüş. Sonra Moskova'daki bir Rus harp okuluna girmiştir. Rus harp okulunda okurken Rusların milliyetçiliğini, aşırı milliyetçiliğini, yani panislavist hareketlerini görmüş. Onlardan etkilenerek kendisi de milliyetçi, Türkçü olmuş. Madem ki Ruslar bütün İslavları birleştirmeye çalışıyorlar, Rusçuluk yapıyorlar, İslavcılık yapıyorlar, ben de Türk'üm, Müslümanım, ben de kendi değerlerime sahip çıkmalıyım, onlar gibi milliyetçi olmalıyım diyerek Polonya Tatarlarından iki arkadaşmışlar okulda, diğerlerin hepsi Rus. Hristiyan çocukları, sadece Müslüman Türk olarak iki tane, birisi Polonya Tatarı, birisi Kırım Tatarı.
Kuman Kıpçak yani hocam.
Tabii.
Evet, evet Ferhat hocam.
İkisi, onlar da milliyetçi olmuşlar. Bu sırada Girit isyanı var Osmanlı ülkesinde. Girit'teki Rumlar isyan etmişler. Osmanlı ordusu o isyanı bastırmakla meşgul. Bunlar da harbi okulunda okumuş, savaşmayı öğrenmişler. Biz de savaş yapalım ama Rus ordusunda değil, bir Türk ordusunda savaşalım diyerek gizlice gemiye binip Osmanlı ülkesine gelmek, Osmanlı ordusuna katılıp Girit'e gönüllü olarak gidip orada Rumlarla, isyancı Rumlarla savaşmak üzere harekete geçiyorlar. Fakat tam Odessa'da, tam gemiye binecekleri sırada pasaportları bulunmadığı için yakalanıyorlar, veri geri gönderiliyorlar. Tabii harp okulundan da atılıyorlar. Gasparalı İsmail Bey ondan sonra kendisi, kendi milletinin uyanması, kalkınması, Rus esaretinde asimile olmaması için neler yapmamız gerekir diye düşünmeye başladı. Bunun için önce Rusça olarak Rusya Müslümanları kitabını yazdı. Ana fikirlerini orada ortaya koydu. Sonra 1883 yılında Rusların Kırım'ı işgalinin 1783'ün 100. yılında Tercüman Gazetesi'nin çıkarma iznini aldı ve Tercüman Gazetesi'ni çıkarmaya başladı. Bir, Tercüman Gazetesi ile beraber Dilde Birlik hareketini başlattı. İlminski'nin dili parçalama hareketine karşı Dilde Birlik, Dilde Birlik olmazsa yaşayamayız. Sonra devam etti biliyorsun. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik. Dilde birlik olmadı mı fikirde birlik de olmaz, işte birlik de olmaz dedi. Arkasından da usulü cedid hareketini başlattı. Usulü cedid okulları kurdu. Usulü cedid hareketini ikiye ayırabiliriz. Bir, usulü cedid geniş manada Rusya idaresindeki Türk boylarının, Türk halklarının kültürel kalkınmasının adıdır. Yahut da aydınlanma hareketinin adıdır. Usulü cedid hareketiyle geniş manada Türkler önce okuma yazma öğrenmişler. Ondan sonra yani okur yazar hale gelmişler. Sonra da kültür atılımına geçmişlerdir. Kültür faaliyet başlamışlardır. Türklerden aydınlar yetişmeye başlamıştır. Türk boylarından, sadece Kırım'dan değil. Gasparlı İsmail Bey
hocam,
bütün Türkistan'a...
Hocam Akçura örneğin bu ekolden mi geliyor? Şimdi, örneğin yok. Ahmet Ağaoğlu bu ekolden mi geliyor? Örneğin
hayır,
hocam...
gelmiyor hiç.
Evet, şöyle. Bunları da söyleyelim Ferhat Hocam.
Gasparlı İsmail Bey usulü cedid okullarını önce Kırım'da açtı. Bahçesaray'da açtı. Ama daha sonra bu okullar bütün İdil Ural'a yani Tataristan, Başkurdistan, Türkistan, Azerbaycan, sonra hatta Hindistan'a kadar yayıldı bu okullar. Bu okullarda okuma yazmanın öğretilmesine kolaylık getiren bir metot kullanıldı. Bu metot sayesinde okuma yazma öğrenme yaygınlaştı. Arkasından kitaplar basılmaya başlandı. Matbaalar gelişti ve Türk aydınları yetişmeye başladı. Yusuf Akçura biliyorsun kendisi Kazan Tatarlarındandır ama Türkiye'de okumuştur. Türkiye'de büyümüştür. 6 yaşında Türkiye'ye gelmiştir zaten. O Türkiye'de okumuş bir insan. Harp okulundan sürgüne gönderilmiş birisidir.
İlminski'nin çalışmaları ve Gasparalı'nın cevabı.
Gasparalı İsmail Bey dedi ki Rusya idaresindeki Türk boyları ayrı ayrı Türk boyları vardır. Yani kimler vardır? Azerbaycan Türkleri vardır, Kazak Türkleri vardır, Kırgızlar vardır,
Özbekler
vardır, Tatarlar vardır, Başkurtlar ve Uygurlar vardır. Fakat bunlar ayrı ayrı boylar olarak ayrı milletler değildir. Tek milletiz. Türk milletiyiz. Bizim dilimiz bir tane. Daha önce iki tane ortak yazı dilimiz vardı. Ama bugün Rus istilasıyla beraber, yani Rusların faaliyetleri sonucunda Çağatay Türkçesi parçalandı. Dilde birliği nerede sağlayabiliriz? İkinci ortak kültür dilimiz, edebi dilimiz olan Osmanlı Türkçesinde birleşmekle sağlayabiliriz. Onun için her şeyden önce bir milletiz, bir dile sahibiz ve dilde birliği kurmak için de bütün Türk boylarının okumuşları, halkı değil yani. Kazan'ın Taşsu köyündeki bir Tatar Türküyle Aydın'ın Ahmetli köyündeki bir Oğuz Türkünü anlaşması diye bir şey söz konusu değil. Aydınların, okumuşların anlaşması, dilde birliği sağlanması neyle olacak? Osmanlı Türkçesiyle. Bu da Osmanlı Türkçesi de Arapça, Farsça kelime ve tamlamalardan temizlenmiş, sade, açık yani diğer Türk boylarına yaklaşan bir Türkçeyle sağlanacaktır. Bununla cevap verdi. Gasparlı İsmail Bey bunu Tercüman Gazetesi'yle bütün Türk dünyasına yaydı. Gasparlı İsmail Bey bugünkü gibi televizyon, radyo, şu bu imkanlarına sahip olmadan gazete vasıtasıyla bunu yaptı. Çünkü Tercüman Gazetesi bütün Rusya içinde dağılıyordu. Hatta Hindistan'a gidiyordu. Orada okunup anlaşılıyordu. Gasparlı İsmail Bey de bu gazetede sade Osmanlı Türkçesiyle yazıyordu. Çünkü Kırım'da zaten Osmanlı Türkçesi biliniyordu. Kırım 1783'e kadar Osmanlı idaresindeydi. 1473'ten Fatih Sultan Mehmet zamanından o güne kadar zaten Osmanlı ülkesiydi. Oradaki aydınlar Osmanlı Türkçesini biliyorlardı. Gasparlı İsmail Bey de biliyordu. Gasparlı İsmail Bey dedi ki dilde birliği nerede sağlayacağız? Diğer kültür dilimiz, edebiyat dilimiz, ortak yazı dilimiz olan Osmanlı Türkçesini öğrenerek sağlayacağız. Bunu kimler öğrenecek? Türk dünyasındaki aydınlar, okumuşlar öğrenecek. Ve kendi açtığı okullarda da bu Türkçeyle eğitim, öğretim yapılmasını tavsiye etti.
Ve buradan fikirde birliğe geçecek hocam. Evet.
Fikirde birliğe geçecek. Zaten dilde birlik olduktan sonra insanlar konuşup anlaşmaya başlayacak. Birbirleriyle anlaşınca, dilde birlik olunca ondan sonra dayanışma olacak.
Evet.
Dayanışma
olacak.
Gasparlı İsmail Bey'in bu cevabı karşısında tabii İlminski'nin projesi çok başarılı olamadı. Fakat bu arada bir de şu durum ortaya çıktı. bu lehçelerin yazı dili olmasında İlminski liderliğinde Rusların yaptığı çalışmaların yanında bizim Türk boylarından yetişen aydınların da rolü oldu. Nasıl rolü oldu? Türk boylarının aydınlarından bir kısmı, ki önde gelenleri Ruslar zaten özel olarak Rus mekteplerine alıp okutuyorlardı. Yani hanların çocuklarını, han sülalesinin çocuklarını, beylerin, büyük zenginlerin çocuklarını Rus okullarında okutup öyle bir siyaset takip ediyorlardı. İşte onların yüksek seviyede okumuş olmalarını sağlıyorlardı. Normal orta derecedeki ailelerden de bir kısım çocuklar Rus mekteplerinde Rusça okudular. Yani mesela Mustafa Çokayoğlu Leningrad'da evet. St. Petersburg'da hukuk fakültesi bitirdi mesela. Sadri Maksudi Tataristanlı, o Rusça okuduğu gibi ülkesinde Paris'e gitti, Sorbonne'da hukuk tahsili yaptı. Zengin aile imkanlarını, yahut da Tatarlar kendi aralarında para toplayıp bir kısım zeki çocuklarını tahsile gönderdiler.
Okuttular hocam.
Batı'ya evet. da tahsile gönderdiler. Yahut da diyelim ki Ahmet Baytursunoğlu çıktı Kazaklardan. Bu Rusça mekteplerde okudu ama Rusça mekteplerde okuyanlar hem Çağatay yazı dilini öğrenmeden yetişiyorlardı, hem Osmanlı Türkçesini öğrenmeden yetişiyorlardı. Bu çocuklar, bu okumuş gençler Rusların yanında Ruslar gibi milliyetçi olmak için kendi dilinle okuyup yazmak istedikleri zaman ortak yazı diliyle değil, kendi ağızlarıyla, kendi lehçeleriyle yazmaya başladılar. O yazma başlayınca bu Tatarlarda da olduğu, Kazaklarda da olduğu, Özbeklerde de olduğu, diyelim ki Azerbaycanlılarda da oldu.
Özbeklerde direnç biraz daha fazla oldu hocam.
Hayır. Özbeklerde çok daha sonra. Ona ayrıca girmemiz lazım.
Peki hocam, bir ara verelim, ardından Kazak Türkçesiyle devam edelim.
Tamam.
Değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz programımıza. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ferhat Tamir hocamızda. Hocam, şimdi buradan Kazak Türkçesine geliyoruz. Az önce saydığınız 18 saydınız. Bu Rusların bu ilişki.
18'e tabii Kırım'ı da ilave etmemiz lazım. 19 oldu. Evet, 19.
Evet hocam, aslında hepsi bir tek dil olan, Türkçe olan bizim dilimizi 18-19, bunlar Miskin'in projesine göre Ruslar böldüler. Bunlardan bir tanesi de Kazak Türkçesi diyoruz.
Evet, Kazak Türkçesinin özellikleri, nasıl yazı dili olduğu hakkında kısaca bilgi verelim. Daha önceki sözlerimizde kısaca dedik ki İlminski'nin projesine uygun olarak ilk yazı dili olan boy lehçelerinden birisi Kazak Türkçesidir, Kazak lehçesidir. Kazak lehçesinin yazı dili olmasında Kazak aydınlarından, yani Rus-Kazak mekteplerinde okumuş, daha sonra müfettişlik okumuş, eğitim okumuş, eğitimcilik okumuş Rus mekteplerinde İbrahim Altınsarıoğlu etkili olmuştur dedik. İbrahim önce İlminski ile tanışır, İlminski çevresine girer. İlminski çevresinde bulunduğu sırada ona bir vazife verilir. Bu vazife Kiril harfleri esasında Kazak Türkçesi için bir alfabe hazırlamak ve bu alfabeyle Kazak Türkçesiyle okuma kitabı hazırlamak, okuma kitapları hazırlamak. Yani o zamana kadar Kazak Türkçesi yine vardı, başlangıçtan beri vardı. Lehçeler, şiveler diyelim ki, belki Göktürkler devrinden beri var.
Nogay hocam, evet yani var.
Vardı ama bunlar konuşma dili halindeydiler. Türkiye'deki ağızlar gibi.
Evet.
Türkiye'deki ağızlar gibi. Ama yazılmıyorlardı. O zaman İbrahim Altınsarıoğlu'na dediler ki sen kendi ağzınla Kazaklar konuştuğu gibi yazacaksın. Çağatay Türkçesine göre değil. Kazaklar ne diyorlar? Gelmek fiilinden örnek verelim. Kelemin diyorlar. Sen de kelemin yazacaksın. Ama Çağatayca'da kelemin denmiyordu. Ne deniyordu? Keleturmen diyordu mesela.
Keleturmen diyor. Evet.
Ama ortak yazı diliyle yazmayacaksın. Nasıl konuşuyorsun öyle yazacaksın. Ve Bunun sonucu olarak o 1879 yılında Kazak Kristematuyası yahut Kırgız, çünkü Kazaklara uzun müddet Ruslar Kırgız dediler. Sonradan değiştirildi. Kırgız yahut Kazak Krestematoyası denen 1879 yılında bir kitap yayınladı. Kazakça okuma kitabı. Böylece ilk defa Kazak Türkçesi, Kazak lehçesi yazılı hale geldi. Yazı dili haline gelmeye başladı.
1879 mu dediniz hocam?
1879.
Evet.
Arkasından bu kitap okunmaya, tutunmaya başlayınca çok sayıda Kazak halk edebiyatına ait metinler, destanlar, halk hikayeleri, masallar, atasözleri gibi halkın okuyacağı kitaplar çok sayıda basılarak yayınlandı. Halkın arasında dağılmaya başladı ve Kazak Türkçesi de yazı dili haline geldi. Ancak bugünkü manada alfabesi, imlası sistemleştirilmiş, düzenlenmiş manada Kazak Türkçesinin yazı diline haline getiren Ahmet Baytursunoğlu'dur. Kazak okumuşlarından, aydınlarından, Kazakların 20. yüzyıl başında yetiştirdiği hem öğretmen, hem dilci, hem edebiyatçı, hem şair, hem fikir ve siyaset adamı olan Ahmet Baytursunoğlu tarafından başlatılmıştır. Ahmet Baytursunoğlu 1912 yılında Arap harflerini Kazak Türkçesinin ses ve hece yapısına uygun hale getirerek bugünkü Kazak imlasını tespit etti. 1912 yılında Arap harfli olarak. Diğer bütün Kazak okullarındaki öğretmenlik yapan öğretmenler de hemen bunu benimsediler. Bu imlayı, bu alfabeyi benimsediler ve Kazaklar arasında Kazak Türkçesiyle okuma yazma mekteplerde uygulanan bir çalışma haline geldi. Ahmet Baytursunoğlu'nun yaptığı bu faaliyetle Kazaklar okuma yazmayı daha kolay öğreniyorlardı. Yani Arapça bir kelimeyi örnek verelim. Ömür kelimesini biz eski yazı, yani Arap harflerini kullandığımız zaman ayın mimre ile yazıyorduk. Onlar da ayın mimre ile yazıyorlardı. Ama Ahmet Baytursunoğlu dedi ki bu amr kelimesini biz nasıl söylüyorsak öyle yazacağız. Araplar söylediği gibi, Araplar yazdığı gibi yazmayacağız.
Döndü vava oradan o zaman hocam.
Yok. Ne? Kazakların bir kısmı bu kelimeyi ömür diye telaffuz ediyor. Ömür diye yazmaya başladılar. Bir kısmı da gumur diye telaffuz ediyor. Her iki kelime biliniyor zaten. Kazakların diyelim ki Özbekistan'a, güneye yakın olanları daha çok ömür kelimesini kullanırken kuzeye, Tatarlara yakın olanları gumur diyorlar. Ama gidiş gelişler, ağızlar, konuşmalar beraber onlar biliyor. Ahmet Baytursunoğlu o zaman ömür kelimesini ayın mimreyle değil artık ömür yahut da gumur diye yazarak çocuk ilkokula gittiği zaman konuştuğu gibi yazmayı öğrendi. Ve okuma yazma hızlandı, çoğaldı, güçlendi. Okuma yazma öğreten okullar hızlanınca tabii ki okumuşlar çoğaldı. Okumuşlar çoğalınca Rusların Rusçayı bu lehçelerin yerine ikame etme siyaseti bir yerde dumura uğradı. Ancak Gasparoğlu İsmail Bey'in istemediği durum ortaya çıktı. Boylar yazı dili haline gelmeye devam etti yine. Çünkü Kazaklardan çıkan Ahmet Baytursunoğlu Çağatay Türkçesini, Ortak Türkçeyi yahut İslam Osmanlı Türkçesini tam bilmediği için kendi lehçesini yazı dili haline getirdi. Başkurt kendi lehçesini ile çoğunlukla yazmaya başladı. Tatarlar öyle, Özbekler öyle, Azerbaycanlıların bir kısmı hepsi de öyle. Bu sefer parçalanma ortaya çıktı. O zaman Gasparoğlu İsmail Bey tekrar devreye girdi. 1906 yılında bütün Rusya Müslümanları Kongresi toplandı. O kongrede Gasparoğlu İsmail Bey'in telkiniyle şöyle karar alındı. Türk boylarının mektepleri 4 sınıflı oluyormuş o zaman. 4 sınıflı. Bu 4 sınıflı okulların ilk 3 senesinde mahalli lehçeler, her boy kendi lehçesiyle okuma yazma öğretmeli. Ama 4. sınıfta ortak edebi dilimiz olan, ortak kültür dilimiz olan Osmanlı Türkçesi öğretilmeli. Bütün buraya katılan Rusya idaresindeki Türk boylarının okumuşları da bunu kabul etti. Bunu uygulamaya başladılar. Diyelim Kazan'da, Ufa'da basılan kitaplar büyük ölçüde Osmanlı Türkçesiyle basılmaya başladı. Elimde var benim.
Rusya'nın o esnada içerisinde bulunduğu siyasi çalkantılardan da burada istifade söz konusu olabilir. Karışıktı. Tabii, Kerenski hükümeti mi var
yok,
artık?
Bu şey de oluyor. 1906'da dedim. 1905 inkılabı ile 1917 komünist ihtilali arasında Türkler serbest kaldılar.
İşte hocam ben bunu söylemeye çalışıyorum.
Ama Kerenski yani. Hükümeti o zaman yok da. Yani Kazak Türkçesi yazı dili haline geldi ama bu yazı dili okumuşların daha kolay yetişmesini, Kazak aydınlanmasının ilerlemesini sağladı. Yani İstanbul'da çıkan bir gazete, Kazakistan'da da anlaşılabiliyordu okumuşlar tarafından. Gaspıralı İsmail Bey'in çıkardığı gazete, Türk dünyasının en uzak bir köyünde dahi okunup anlaşılabiliyordu. Yani dilde birlik gerçekleşmişti, uygulanıyordu. Diyelim ki elimizde kitap var mesela, Rızaeddin Fahrettin, Orenburg'da yani o zamanki Tataristan'ın, Tatarların kültür merkezlerinden biri olan Orenburg'da Ahmet Mithat Efendi diye kitap yayınlamış. Kitap Osmanlı Türkçesiyle. Orada yayınlanan kitap Türkiye için yayınlanmamış. Kendileri için yayınlanmış. Ama herkes okumuşlar onu okuyup anlayabiliyorlar.
Ve Osmanlı Türkçesi.
Osmanlı Türkçesiyle. Gaspıralı İsmail Bey'in tercümanı Sultan Abdülhamit zamanında bir ara yasaklandı ama Osmanlı ülkesinde de okunuyor. Nasıl okunuyor? Abone olarak okunuyor. Binlerce abonesi var. Posta teşkilatı da onu gönderiyor. Biz bugün Kazakistan'daki, Azerbaycan'daki bir çıkan dergiyi, bir gazeteyi takip edemiyoruz. Ne oradan bize geliyor ne bizden ona oraya gidiyor. Bu kadar teknoloji, haberleşme, ulaştırma ilerlediği halde, kolaylaştığı halde ben mesela Kazak lehçesi ve edebiyatı hocası olarak oradaki bir gazeteyi, dergiyi takip edemiyorum. Etmek istedim. Avrasya Yazarlar Birliği var. Avrasya Yazarlar Birliği her yıl toplanıp kararlar alıyor vesaire. Dedim ya böyle bir karar alın ben abone olmak istiyorum sizin aracılığınızda. Oturup kararlaştırmadılar bile. Ancak elden gelirse, gönderen olursa öyle elimize geçiyor. Yoksa Gaspıralı İsmail Bey'in zamanında bütün Türk dünyasındaki okumuşlar yahut da isteyenler çok rahatlıkla takip edebiliyorlardı. Evet.
Hocam eserlere az bir zamanımız kaldı.
Ben eserlere girmeyeyim. Kazak Türkçesinin Türkiye Türkçesinden ayrılan belli başlı
tamam
birkaç esası üzerine durayım. Kazak Türkçesi Kıpçak koluna yani kuzey batı Türk
Kuman Kıpça evet hocam.
Şeyine koluna giren bir Türk lehçesidir. Bu lehçe ile bugün çok sayıda edebi eserler, fikri eserler, tarihi eserler vesaire verilmiştir. Kazakistan'ın şu anda yazı dilidir. Resmi yazı dillerinden biridir. Daha doğrusu Rusça da devam ediyor onlar da. Rusça'ya da resmilik tanıyorlar. Kazakça'ya da.
Hocam şimdi sözü siz getirdiniz buraya. İlmiskin'in bu projesinin bugün itibariyle sonuçlarına baktığımızda geçenlerde Kırgızmanas Üniversitesi'nden yine bizim Gazi'den bir profesör arkadaşımızla bir sohbet imkanımız oldu. Kısmi bir başarı sağlamışlar.
Kısmi değil, tam başarı sağlamış durumdalar. Çünkü Türk boylarına sadece ayrı lehçe şuuru vermiş değiller, ayrı dil şuuru vermişler. Şu anda Türk Cumhuriyetlerindeki okumuşların, aydınların %10'u bile bizim dilimiz Türkçenin bir lehçesidir kabul etmiyor. Ne diyor? Kazak dili diyor. Bizim dilimiz de ayrı diyor, milletimiz de ayrı diyor. Ama bunun kırılması için her şeyden önce Türkiye'nin bu yönde bir politikası, bir projesi olması lazımdı. Türkiye'nin şu anda da böyle bir projesi yok. Onların zaten yok. Onları idare edenler, yani Türk Cumhuriyetlerini şu anda idare eden idareci durumda, yetkili durumda, yüksek mevkilerde yetkili durumda olan kimseler 91'den sonra yetişmiş kimseler değil. 91'den önce Sovyetler Birliği devrinde yetişmiş. O anlayışla, o siyasetle, o sisteme göre yetiştirilmiş insanlar ve onlar hala biz Türk'üz diyemiyorlar. Ne diyorlar? Biz Türkiye'yiz diyorlar. Türkiye halklar diyorlar. Şimdi Kazakistan'da Türkoloji Enstitüsü diye ortak kuruldu. Yayınında Türkiye halklar diyor. Türkler demiyor. Ve kaynak olarak da kimi gösteriyor? Kononov'u gösteriyor. Kononov ne diyormuş? İşte şu halklar vardır. Bunlar Türkiye'lidirler. Başka hiç kimsenin görüşünü ele almıyor. Çıkardıkları kitapta elimde gösterebilirim. Daha önce Türkiye'de elçilik yapmış Tuymabayev'in yazdığı yazı. O da Kazak lehçesi ve edebiyatı hocasıydı. Tuymabayev yazmış. Türkiye'de de bulundu adam. Türkiye Türkçesi de büyük ölçüde konuşuyordu. Gayet akıcı bir şekilde konuşuyordu. Ama adam yazmış diyor ki bu Türkolojinin aslı nedir? Türkiye'lerdir.
Hocam o bütün güzel bunların hepsi iyi hoş. Yine geçenlerde Türkmenistan'dan bir arkadaşım geldi. Azerbaycan'dan geldi. 15 gün içerisinde çözülüyor gidiyor. Herkes
tabii,
anlıyor.
Anlıyor. Bir problem yok ama bu insanlar aynı zamanda eski sistemle yetişmiş insanlar. Bir de Rusya'dan korkuyorlar.
Evet. Hocam ses özelliklerini söylüyordunuz Kazakçanın.
Evet. Türkiye Türkçesiyle karşılaştırdığımızda Türkiye Türkçesiyle Kazak Türkçesi arasında çok fazla ortak kelimeler var. Ortak olmayan kelimeler de var ama bunlar azdır. Sayıca azdır. Şimdi ayrılıkları belirtmek için, ses özelliklerini söylemek için başlıca birkaç örnek söyleyeyim.
Örneğin bu ses farklılıkları Oğuz Türkçesi ile Nogay Türkçesi arasında, Çağatay...
Lehçeler, şiveler arasındaki farklılıklar Orhun abidelerinden biri vardı. Ama bir kısım şiveler, lehçeler Altınordu Devleti'nin parçalanmasından, yani Moğol istilasından sonra da yeni şiveler, lehçeler çıktı. Mesela Kazak diye bir boy Göktürkler zamanında yoktu. Onun için Kazak Türkçesi, Kazak lehçesi diye bir lehçe yoktu. Özbek lehçesi diye bir lehçe de yoktu. Ama Altınordu Devleti parçalandıktan sonra yeni karışımlar oldu. Türk urukları, Türk kabileleri, boyları birbirleriyle karıştılar. Karışınca işte Kazak, Nogay, Özbek gibi yeni boylar teşekkül etti. Onlar da teşekkül ettiğinden biri
kökü
var.
Kökü bu yani hocam.
Fakat bunlar konuşma dili halindeydi. Bugünkü Türkçe, Türkiye'den örnek verelim. Trabzonlu yeni mi böyle farklı konuşuyor diğerlerine göre? Ta o Türk aileleri Anadolu'ya gelip oraya yerleştiğinden beri onların konuşması öyle. Farklılıklar vardı ama yazı diline geçmemişti. Herkes ortak edebi dille okuyup yazıyordu. Ben bile arada bakın herkes diyorum, Trakyalı olduğum için. Herkes dememiz lazım değil mi? Şimdi bunlar zaten şimdi vardı.
Bu vurgunuz önemli hocam. Zaten geçen programımızda da söylediğiniz yazı dili haline getirilmesi önemli.
Tabii. Şimdi evet. Ortak kelimeler arasındaki farklılıkları, farklılaşmaları söylersek bu az çok anlaşılır. Mesela Türkiye Türkçesindeki ortak olan kelimelerdeki şeyler Kazak Türkçesinde otomatikman S'dir. Yeter ki ortak kelime olsun. Mesela biz taş diyoruz, onlar tas diyor. Biz aş diyoruz, onlar as diyor. Biz karşı diyoruz, onlar karşı diyor. Şeyse, otomatikman.
Evet hocam.
%100. Bunu bildikten sonra hemen anlarsın. Tabii. Adam bas dediyse sen hemen dersin ki baş diyor. Neden? Bizdeki şeyler onlarda şeydir. İkinci bir farklılık, bizdeki bütün şeyler onlarda şeydir. Yani ortak olan kelimelerdeki bütün şeyler onlarda şeydir. Hemen örnek söyleyeyim. Biz üç diyoruz, onlar üç deydi diyor.
Evet.
Kazakça söyledim.
Evet hocam.
Biz için diyoruz, onlar üşün diyor.
Üşün.
Biz ağaç diyoruz, onlar ağaç diyor. Biz çay diyoruz, onlar çay diyor. Şimdi Kazaklar bunu söylediğim zaman ben, ya bu kelimeler bizim kelimelerimiz. Türklerin kelimeleri, yani Türkiye Türklerin kelimeleri değil demeye kalkıyorlar. Ya aynıyız diyoruz ya. Aramızda boy farkı var. Siz Kazak eliseniz, biz de Oğuz eliyiz. Ama dibimiz, en eski atımız Türk.
Ama seslilerde yok galiba.
Var.
Ne onda ne var? Örnek var mı hocam?
Onlarda sesli? Da örnek var. Mesela Türkiye Türkçesine göre onlar şeye daha çok yakındır. Kıpçak Türkçesine, Kuzey Türkçesine tabii daha yakındır. Mesela biz öğrenmek diyoruz. Onlar üyrenüv diyorlar.
Ha, kapatıyor hocam öyle mi?
Evet. Ya,
daraltıyor evet.
Biz doğmak diyoruz. Biz doğmak diyoruz. Onlar tuğmak diyorlar, tuvdu diyorlar. Biz doğdu diyor, biz gün doğdu diyoruz. Onlar kün tuvdu diyorlar. Arada hiçbir fark yok. O U meselesi. Türkiye'de ben Trakyalıyım, bizim
hocam,
köyümüzdeki...
Hocam sizin taraflarda da üremek derler.
Tabii. Bizim köyde de kuzey ağızları, yani Kıpçak ağızları olanlar var. Çok insan mesela köy demez adam. Normal.
Küy der hocam.
Küy der, evet. Küy der hatta. Yahut da biraz önce verdiğimiz örnekleri güneş doğdu der yani. Doğdu yerine yani. O böyle farklılık var. Türkiye Türkçesinde kelime başında bulunan bütün yerler Kazak Türkçesinde C'dir. Bu daha önce C diye kabul ediliyordu fakat bugün edebi dilde bunu J diye de kabul ediyorlar. Bu Rusçanın tesiridir. Yani 1930'dan sonraki Rusçanın tesiridir. Çünkü bugünkü Kazak alfabesinde C ile J sesi ayırt edilmemiştir. Tek harfle gösteriliyor. O yüzden Arap harfli metinlerde bütün bugünkü J'li kelimeler C ile yazılmıştır, cim ile yazılmıştır yani.
Hocam şimdi ama bu CJ işi değil. Buyurun siz.
O uzaklaştırıyor, yakınlaştırmıyor, uzaklaştırıyor. Şimdi biz yer diyoruz, onlar cerdeydi. Biz yol diyoruz, onlar col diyor. Biz yıl diyoruz, onlar cıl diyor. Biz yüz diyoruz, onlar cüz diyor. Böyle ayrılıklar var. Ayrılıklar var ama çok büyük ayrılıklar
değil. Hocam son bunlar, bir toparlama yapar mısınız?
Bunlar çok kolaylıkla öğrenilebilir. Bunu öğrenmek için de işte Türkiye'de Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri açıldı. Ama Türk Cumhuriyetlerinde bunun karşılığı tam verilmedi. Yani orada olması ancak gereken... Türkiye Türkçesiyle eğitim öğretim yapan okullar açtı. Kendileri hala açmış değiller yani.
Açmalarını dileyelim hocam.
Açmalarını diliyoruz. İnşallah yakında hocam. Kazak Türkleri diyorlar Latin harflerine geçiyoruz. Böylelikle aramızdaki harflerdeki demir perde de ortadan kaldırılmış olur. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ferhat Tamir hocamız. Hocam bu güzel sohbetiniz için, bizi aydınlattığınız için, verdiğiniz bilgiler, yorumlarınız için, tahlilleriniz için çok sağ olun. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sizi burada görmekten memnun oluyoruz. Sağ olun Ferhat hocam.
Siz de sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bitirdik bugün de Dünden Bugüne Türkçemiz programını. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.